Ayrım 20. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 169. Mark'ın sayılı günleri büyük bir hızla akıp geçiyordu. Yakında vadiden ayrılması, insanların dünyasına dönmesi gerekecekti. Güney yamacıyla yukarısındaki yükseltileri iyice taramış olduğu için artık kuzey yamaca geçti. Orada her şeye yeni baştan başladı. Vadideki tek insanoğlunun kendisi olmadığına dair ilk uyarıyı orada aldı. Birinci gün av hayvanlarının nehre su içmeye geldikleri yolun üzerine tuzak telleri yayılmış olduğunu gördü. Bulduğu teller yavru impalanın kangren olmuş bacağından çıkardıklarıyla aynıydı. 18'lik galvanize yumuşak çelik tel, besbelli bir çiftçinin çitinden kendisinin haberi olmaksızın kesilmiş. Mark o gün 16 tuzak buldu, hepsini bozdu, telleri sardı, nehrin derin yerlerine fırlatıp attı. 2 gün sonra devrik bir ağaç kütüğüne rastladı. Öyle kurnazca devrilmişti ki koskoca yetişkin bir sarı samuru altına alıp ezmişti. Mark bir dalı kaldıraç gibi kullanıp kütüğü kaldırdı, hayvanı altından çekip çıkardı. Yumuşacık çikolata rengi kürkünü okşadı. İçinde yine aynı öfkenin kabarmaya başladığını hissetti. Bu vadinin yabanıl hayvanlarına karşı hiç nedensiz ve mantıksız bir sahiplik duygusu belirmeye başlamıştı içinde. Onları avlayana, onlara eziyet edene de nefret duyuyordu. Artık dikkati ikiye bölünmüştü. Bir yandan büyük babasının mezarını arıyor, bir yandan da bu yasa dışı avcının bıraktığı izleri kontrol ediyordu. Ama esrarengiz avcının varlığına dair doğrudan bir işarete rastlaması bir hafta sürdü. Kuzey yamacını taramak için her sabah şafak vakti nehri geçiyordu. Aslında Firavun incirinin altındaki kamp yerini bırakması belki daha kolay olurdu. Ama orada duygusal nedenlerle kalıyordu. İhtiyarın kampıydı orası, ikisinin kampı. Hem zaten her sabah nehirden ve çatalın ayrıldığı yerdeki batak alandan geçmek hoşuna da gidiyordu. Bu su dünyasının pek kıyısından geçiyor sayılırdı ama yine de orayı vahşi doğanın yüreği sayıyordu. Sonsuz ve değerli suların bulunduğu bir kuyu, hayat kaynağı, vadinin nice hayvanının son sığınağı. Çamurlu patikalarda iri av hayvanlarının izlerine her gün rastlıyordu. Kamış ve papirüs bitkilerinin arasında yaban öküzlerinin yürüdüğünü duyuyor, kendilerini görmüyordu. Su aygırları ve timsahlar da vardı ama onlar gündüzlerini karanlık otlar altına saklı gölcüklerde geçiriyorlardı. Geceleri Mark bazen uyanıyor, battaniyesine sarılmış durumda aşağıdaki bataklıktan gelen homurtuları dinliyordu. Bir gün öğle saatlerinde bataklığa doğru uzanan ağaçlık ve kayalık alanda oturmuş, beyaz bir gergedanın yavrusunu çalıların oraya beslemeye getirişini izlemekteydi. Çok iri bir dişiydi gergedan. Açık gri butları yara bere ve çizik içindeydi. Tarih öncesinden kalmışa benzeyen gövde en azından 4 ton çekerdi. Yavrusuna titizlikle göz kulak oluyor, boynuzlu kıvrık burduyla itip ona yön veriyordu. Mark onlara bakarken bu yerin kendi hayatında ne derin etkileri olduğunu düşündü. Buraya karşı duyduğu sahiplik dolu sevgi bir kez daha onaylanır gibi oldu. Buradayken sanki dünyadaki ilk insan gibi yaşıyordu. Ruhunda çok duyarlı bir noktaya dokunuyordu bu durum. İşte o gün Çaka kapısının ötesinde bir insanın daha bulunduğunun pek yeni işaretleriyle karşılaştı. Tepeye tırmanan belli belirsiz patikalardan birinde ilerlemekteydi. Ayak izini orada gördü. Yalın ayak gezen birinin iziydi. Tabanı oyuk değildi, ayak enliydi. Ömründe ayakkabı giymemiş bir ayak olduğu belliydi. Mark dizüstü çöküp izi dikkatle inceledi. Kadın ayağı olamayacak kadar iriydi. Bunu bir bakışta anladı. Adımlar arasındaki uzaklık ona adamın uzun boylu olduğunu gösteriyordu. Parmaklarını hafif içeriye basıyor, ağırlığını tabanın çıkıntı yerine veriyordu. Sporcuların yürüyüşü gibi. Arkadaki ayağı öne alırken parmaklar yere sürünmemişti. Ayaklarını kaldıra kaldıra yürüdüğü belliydi. Vücut ağırlığını iyi kontrol ediyordu. Güçlü, hızlı, uyanık bir adamdı. Sessiz ve çabuk hareket eden biri. Ayak izi nemli toprak üzerinde pek yeniydi. Adam orada doğal ihtiyacını gidermek için durmuştu. Yerdeki nem ve tuz birikintisi üzerinde kelebekler parlak bir bulut halinde uçup durmaktaydılar hala. Mark onun hemen gerisindeydi demek. İçinde avcılara özgü o hevesi hissetti. Hiç kararsızlık göstermeksizin o izleri sürmeye koyuldu. Hızlı yaklaşıyordu. Adamın izlendiğinde haberi yoktu. Bir ağaçtan ince bir dal koparmak için durmuştu. Herhalde kürdan olarak kullanmak için. Yonttuğu dalın yongaları hala ıslaktı. Öz suyu yere akıyordu. Sonra adamın durup arkasına döndüğü, bir adım geri gittiği yere geldi. Orada bir daha durmuştu, besbelli dinlemek için. Ondan sonra da patikadan ayrılmıştı. 10 adım sonra izler yok oluyordu. Adam oradan göğe uçmuş gibi sihirle kaybolmuştu sanki. Mark 1 saat kadar uğraştı, döndü dolaştı, başka iz bulamadı. Oturup bir sigara yaktı. Terlediğini ve hoşnut olmadığını fark etti. Avını kaçırmamak için tüm bilgi ve deneyimlerini kullandığı halde bebek gibi kala kalmıştı. Adam anlamıştı Mark'ın onu izlediğini. Herhalde 1000 metreden duymuştu. Kaçmış, izlerini örtmüş, peşindekinden öyle ustaca kurtulmuştu ki düpedüz hakaretti bu. Mark orada otururken keyifsizliğinin daha arttığını, resmen öfkeye dönüştüğünü hissetti. Adam kurnazdı. Şey kadar, Mark bir benzetme aradı. Uygun bir benzetme, bulunca da sırıttı. Adam çakal kadar kurnazdı ama herhalde Zulu'ydu. Bu yüzden Mark ona çakalın Zulu dilinde karşılığı olan sözcüğü yakıştırdı. Punguşe. Gözüm üstünde Punguşe, yakalayacağım seni küçük çakal. Bu hakaret sözleri keyfini biraz yerine getirdi. Sigarasını söndürdüğünde Punguşe ile ormancılıkta nasıl ustalık yarışına gireceklerini düşünüyordu. Ondan sonra Mark ne zaman yürüyüşe çıksa dikkatinin bir bölümü o tanıdık ayak izlerine yönelikti. Ya da bir yerde bir hareket, ağaçlar arasında bir insan görmeye çalışıyordu. 3 kez daha iz buldu ama bu seferki izler eski, rüzgardan bozulmuş olup izlenmeye değmezdi. Günler gökyüzü ve dağların o görkemli kavisi arasında geçip gidiyordu. Zamanın sonu yokmuş gibi geliyordu Mark'a. Sonunda parmaklarıyla saydı ve bir ayın hemen hemen sonuna geldiğini anladı. O zaman buradan ayrılmaktan korktu. Masal gibi bir yaz tatilinin sonunda okula gideceğini bilen bir çocuk gibi hissetti kendini. Canı çok sıkıldı. O akşam son ışıklarla birlikte incirin altındaki kampa döndü, tüfeğini ağacın gövdesine dayadı. 1 dakika ayakta durdu, sızlayan kaslarını gerdi, esnetti, yakacağı ateşin, içeceği kahvenin sıcaklığını düşündü. Sonra birden eğildi, diz çöktü, yeri incelemeye başladı. Toprak yumuşak puf puftu, dökülen yaprakların çürümeleri yüzünden. O zayıf ışıkta bile çıplak ayağın enli izini tanımamaya olanak yoktu. Mark çabucak kafasını kaldırdı, çevresindeki koyu renk çalıları gözleriyle taradı. Şu an bile bir çift gözün kendisini seyrediyor olabileceğini düşününce içini tedirgin bir ürperti kapladı. Sonunda yalnız olduğundan emin oldu. Kalkıp izlerin peşine düştü ve ağaçta asılı torbayı buldu. İçindekileri inceledi, sonra hepsini dikkatle eski yerine koyup torbayı ilk bulduğu gibi bıraktı. Eğer kendisi yerdeki izleri görmemiş olsa bu torbaya el sürüldüğünü anlamazdı doğrusu. İzlediği adamın da kendisini izlediğini bilmek onu rahatsız ediyordu. Adam da aynı dikkatle Mark'ı incelemekteydi. Hem de bu çabalarında Mark'a oranla çok daha başarılı oluyordu. Mark o gece pek iyi uyuyamadı, garip rüyalar gördü. Rüyasında elindeki sopayla yere tıp tıp vurarak yürüyen karanlık bir gölgeyi izliyordu. O gölge hiç arkasına bakmıyor ama Mark'la arayı açıyordu. Mark ona seslenmek, durmasını, beklemesini söylemek istiyorsa da boğazından nedense hiç ses çıkmıyordu. Sabah geç saate kadar uyuyordu. Uyandığında kafası sersem gibiydi. Ağrıyan başını kaldırıp gökyüzüne baktığında koyu renk kümülüs bulutlarının kaymakta olduğunu gördü. Yağmur yağacağını anladı, gitmesi gerekiyordu. Zaman dolmuştu. Ama kendine birkaç gün daha süre tanımaya karar verdi. İhtiyarın hatırı için ve ayrıca kendi hatırı için. O gün öğlene doğru yağmur başladı. Arkadan bastıracak sağanakların öncüsüydü bu. Ama o bile Mark'ı sığınaksız bir yerde yakalayıp sırılsıklam etmeye yetti. Hemen sonra bulutlar arasındaki bir yerden güneş pırıl pırıl parladı. Ama Mark yağmurun soğuğunun kemiklerine işlemiş olduğunu hissetti. Islak giysileri içinde titredi durdu. Giysileri kuruduktan çok sonra titremesi hala devam ediyordu. Mark o zaman anladı. İncir ağacı altında geçirdiği ilk geceden bu yana tam 22 gün geçmişti. Yani nehir sivrisinekleri onu ilk o gün ısırmış olmalıydılar. Bir titreme nöbeti daha sarıldı yakasına. Hayatı incir ağacındaki torbada duran kinin şişesine bağlıydı artık. Sıtma tüm gücüyle saldırıya geçmeden önce oraya varıp varamayacağına bağlıydı. Kampa kadar 4 mil yol vardı. Sık çalılar arasındaki kestirme yolu seçti. Kayaları aşıp gidecek patikaya ileride tekrar çıkacaktı. Patikayı yeniden bulduğu zaman başı dönmeye başlamıştı. Kuş gibi uçuyordu sanki. Bir süre dinlenmesi şarttı. Yaktığı sigara acı geldi. Yere yatıp topuğu da söndürürken toprakta bir ayak izi daha gördü. Yağmur sularının aktığı yerden ilerideki sıkma hoba hoba ağaçlığına doğru gidiyordu iz. Kendi ayağını o izin üzerine basıp denedi. İz kendi yönündeydi. Ama ona asıl garip gelen bu seferki ayağın çivili çizme giymiş olmasıydı. Bu çizmeli adam Mark'ı izlemişti yani. Beyaz adamlara özgü dar uzun ayaklardandı. Sıtmadan kıvrandığı için o anda Mark'a bu izler korkunç bir kötülüğün simgeleriymiş gibi geldi. O sırada yine titreme nöbetine uğradı. Nöbet geçtiğinde bir an aklı başına gelir gibi oldu, kendini güçlü hissetti. Ama yoluna devam etmek için ayağa kalkınca bacaklarının hala hamur gibi olduğunu gördü. Nehre doğru 500 metre kadar ancak ilerleyebilmişti ki arkasındaki kayadan bir baykuşun seslendiğini duydu. Tam demin geçtiği yerden. Mark birden durdu, başını eğip dinledi. Ensesindeki bir çeçe sineği ısırığı fena halde kaşındı. Ama o hiç kıpırdamadan durup dinledi. Baykuşun çağrısına eşi karşılık verdi. Düdük gibi bir ses, iyi bir taklit. Ama o doğal titreşimden yoksun. İkinci ses Mark'ın sağından geliyordu. Sıtmayla ilgisi olmayan yeni bir titreme sardı vücudunu. Omurgası karıncalandı. Ladyburg'daki tepede öten baykuşları hatırlamıştı. Birkaç ay önceydi o olay. Acele etmeye çalıştı. Vücuduyla bağlantısı kopmuş gibi hisseden ağır bacaklarını çeke çeke patika boyunca ilerledi. 100 metre daha gittiğinde soluk soluğaydı. Midesi bulanıyordu. Ateş de fena bastırmıştı artık. Görünüşü bulanıklaştı. Görüntüler kayıyor, kırılıyor, mozaik şekillere benziyordu. Düzensiz siyahlıklar anlamsız parlak renklere karışıyordu. Arada sırada gerçek bir görüntü ilişiyordu gözüne. Çaresizlik içinde yoluna devam etti. Ayaklarının her an o sünger gibi bataklığa basmasını bekliyordu. O zaman o karanlık koruyucu papirüs otlarının tüneline girebilirdi. Onları çok iyi tanıyordu. Papirüsler onu korur, ta kampa kadar götürürdü. Yine baykuş sesi duyuldu. Bu kez daha yakından, üstelik hiç beklenmedik bir yönden geliyordu. Aklı karışan Mark iyice korktu. Bir ağacın dibine çöküp dinlenmeye karar verdi. Gücünü toplaması gerekiyordu. Kalbi kaburgalarını dövercesine çarpıyordu. Mide bulantısı şiddetliydi. Neredeyse kusmasına yol açacaktı. Kendini biraz daha tuttu. O sırada mucize gibi bir şey oldu. Karanlık bir perde birdenbire açılmışçasına görüşü netleşiverdi. Ateşin etkisiyle yolunu kaybetmiş olduğunu o zaman anladı. Nerede olduğunu zerre kadar bilmiyordu. Karşısında hangi yönün bulunduğunu da bildiği yoktu. Güneşi son gördüğünde ne tarafta olduğunu hatırlayabilmek için umutsuz bir çaba gösterdi. Hiç değilse bulunduğu bu yerde tanıyabildiği bir işaret görmesi gerekiyordu. Ama üzerindeki ağacın dalları yukarıyı görmesini engelliyordu. Tüm çevresini de çalılar kapatmıştı. Görebildiği alan 50 adım ileride son buluyordu. Kendini zorlayıp ayağa kalktı. Kayalık yamaca doğru döndü. Yükseğe tırmanmak, oradan bakmak istiyordu. Arkasından baykuş öttü. İnilti dolu, akla cenazeleri getiren bir sesle. Yere düştüğünde yine göremiyor, yine titriyordu. Baldırının yırtıldığını da biliyordu. Kanlar ayak bileğine doğru akıp durmaktaydı. Yine de bunun şu andaki durumuyla ilgisi yoktu. Elini yüzüne götürdüğünde eli öyle titriyordu ki gözlerindeki buz gibi terleri silmeyi bile başaramadı. Sol tarafından baykuş bir daha öttü. Mark'ın dişleri birbirine vurdu. Duyduğu ses büyüdü, büyüdü, sonunda kulağını ağrıtır hale geldi. Mark düştüğü yerde yuvarlandı. Baykuş sesinin geldiği tarafa baktı. Karanlıkları bakışlarıyla delip görmeye uğraştı. Gözlerini tuzuyla yakan terleri gidermek için kırpmaya çalışıyordu. Karanlık bir tünelin içinden en sonda görünen ışığa bakar gibi hissetti kendini. Ya da teleskopun yanlış ucundan bakıyormuş gibi. Açık kahverengi otların bürüdüğü alanda bir kıpırtı oldu. Mark gözlerini kendisine hizmet etsinler diye zorladı ama görüşü bir daha bulandı, gözleri yandı. Hareket vardı, o kesindi. Emin olduğu tek şey buydu. Ondan sonra sessiz ışık meteorları uçuşmaya başlamıştı gözlerinde. Sonra onlar birden açıldı, her şeyi en net şekilde gördü. Olağanüstü bir netlikle, ürkütücü bir berraklıkla. Yan tarafında kalan alandan bir adam geçiyordu, iri yarı biriydi. Başı ve omuzları yuvarlaktı, top güllesi gibi. Güreşçi vücudu vardı, boynu kısaydı. Mark adamın yüzünü göremiyordu ama hareket edişinde tanıdık bir hava sezmekteydi. Omzunda fişekliği vardı, haki asker gömleği giymişti. Pantolonunun paçaları çizmelerinin içine sokuluydu. Tüfeğini göğsüne doğru kaldırmış, yatık taşıyordu. Bir avcı gibi ihtiyatla ilerlemekteydi. Hemen hemen abartılı bir dikkatle. Mark'ın görüşü o sırada tekrar bulanmaya, parçalanmaya başladı. Sarsak bir hareketle ayağa kalktı. Kalkarken yukarıdaki ağaç dallarından birine tutundu. Bir diken baş parmağına battı. Duyduğu acıyı aldırmadı, hemen koşmaya başladı. Arkasından bir çığlık duyuldu, avcı çığlığı. Mark'ın ayaklarına yön veren yalnızca o güçlü sağ kalma içgüdüsüydü. Hemen yana kaydı, yön değiştirdi. Kurşunun havayı yarış sesini patlamadan bir an önce duydu. Başının hemen yanından geçmişti, dev bir kırbaç gibi. Peşinden de tüfeğin patlama sesi duyulmuştu. Mavzer diye düşündü. Birden kendini başka bir zamanda, başka bir yerde hissetti. Beyninin içindeki otomatik bir saat savaşta gerektiği gibi saniyeleri saymaya başladı. Körlüğü ve ateşi içinde bile. Arkasına bakmadan biliyordu düşmanın tam ne zaman tüfeği yeniden doldurduğunu, ne zaman nişan aldığını. Tökezlerken bir daha yön değiştirdi, kurşun yine yanından geçti. Mark omzundaki P-14'ü kaydırıp eline aldı, koşmayı sürdürdü. Birden ağaçların arasında dalmış olduğunu gördü. Yanı başında bir ağacın gövdesinde kabuk yırtılıverdi. Peşinden yine mavzerin patlaması duyuldu. Ağaç beyaz, ıslak bir yara aldı. Ama Mark kayalara varmıştı. Hemen 90 derece döndü. Karanlıkta sığınıp kendine savunabileceği bir yer aradı. O anda gökyüzü çatlayıp yarılıyormuş gibi kulakları sağır edici bir gürültü duyuldu. Güneş tepesine düşer gibi bir ışık sardı çevreyi. Ses de ışık da öyle güçlüydü ki bir an için mavzer kurşununun beynine girdiğinden korktu. İçgüdüsel bir hareketle hemen kendini dizüstü yere attı. Gürültüyü izleyen sessizlikle anladı ne olduğunu. Yanı başındaki sivri kayaya yıldırım düşmüştü. Elektrik kokusu çevredeki havayı dolduruyordu. Sesi hala yankılanmaktaydı. Rüzgar bir anda çıka geldi. Soğuk, sert bir rüzgardı. Mark'ın başı üzerindeki dalları sallıyordu. Mark tekrar ayağa kalktığında rüzgar gömleğini uçurdu, saçlarını havalandırdı. Genç adam yine titremeye başladı. Yüzündeki terler donmuş, buza dönmüşmüş gibi oldu. Rüzgarın arasında bir baykuş pek yakın bir yerde öttü. Yağmur da aynı anda tekrar başladı. Mark yağmurun arasından ileriye doğru baktığında ölü bir ağacı fark etti. Bulanık gözleri nedeniyle onu pek ürkütücü gördü. Ama şu an için kendisini saklayabilecek tek siper oydu. Şansı bir an ona güldü. Gözlerindeki karanlık aydınlandı. Çevresini bir kez daha görebildi. Geri dönmüş, nehre varmış olduğunu anlıyordu. Yaslandığı o ölü ağaç yüksek bir yamacın en kenarındaydı. Aşağıya uzanan kökleri nehir kırmış, çevresindeki toprağı sular aşındırmış, onu öldürmüştü. Çok geçmeden ağacı da sökecek, sürükleyip denize doğru götürecekti. Mark'ın arkasında nehir kabarmış, hızla akıyordu. Yağmur suyundan rengi kahverengiydi. Mark'ın geri çekilme olan anı da tümüyle ortadan kaldırıyordu. Sıkışmıştı oraya. Avcılar da yaklaşıyorlardı. Bir kişiden fazla olduklarından emindi. Baykuş çığlıkları birer işaretti. Ladyburg tepelerinde olduğu gibi. Mark tek umudunun adamları birbirinden ayırmakta olduğunu anladı. Onları yanlış tarafa çekmeliydi, hem de hemen. Hastalık duyularını yine köreltmeden. Bir elini ağzına doğru kaldırdı. Baykuşun o hüzünlü inilti dolu haykırışını taklit etti. Sonra tekrar ağaca yaslandı. Tüfeğini aşağıda kalça hizasında tuttu. Sağ taraftan çağrısına yanıt geldi. Mark hiç kıpırdamadı. Ağacın gövdesine dayanmış, sanki donmuş gibi duruyordu. Yalnızca gözleri kıpırdıyordu. Net görebilme çabasıyla alnı kırışmaktaydı. Uzun dakikalar geçti. Sonra birden baykuş sesi tekrar geldi, daha yakından. Yağmuru rüzgar daha da hızlandırıyordu, yan yan yağıyordu. Damlalar buz gibiydi. Çalılara ve alttaki toprağa yararcasına bir hızla çarpıyordu. Mark'ın suratına iğneler gibi batmaktaydı. Bakışı bir daha netleşti. Beyaz su perdesinin arasından ilerisini görebildi. Elini bir daha ağzına götürüp baykuş gibi bağırdı. Adamını daha yakına çağırdı. "Neredesin?" diye fısıldadı bir ses yavaşça. "Rene, neredesin?" Mark gözlerini o sese doğru çevirdi. Sırılsıklam ağaçların arasında bir insan duruyordu. Yağmurun ardında yarı bulanıktı. "Tüfeğini duydum. Vurdun mu onu?" Mark'a doğru geliyordu. Uzun boylu, ince bir adam, çok koyu kahverengi, güneşten yanmış bir surat. Gözlerin çevresi derin çizgilerle, kırışıklarla dolu. Çenesini kısa bir sakal kaplamış. Elinde Lee Metford tüfek taşıyordu. Sırtına ordu artı bir çanta asmıştı. Orta yaşı geçmiş, gözlerinde zeka pırıltısı olmayan, köylü gibi kaba hatlı bir adam. İnsanı da hayvan kadar kolay öldürebilecek gibi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 177.